Korusu yapmaya karar verip formatı oluşturduğumda daha programın ismi hazır değilken konuk olur mu diye ilk mesaj attığım insanlardan biri olan Doğu Yücel bu bölümdeki konuğum. Doğu Yücel'in adının geçtiği bir müzik sohbetinde Iron Maiden konuşulmaması da bana kısmet oldu. Kendim ve programı bu sebeple de özel hissetmiyor değilim. Doğu abi geç de olsa buluştuk seninle sonunda. Nasılsın, neler yapıyorsun? Keyfin yerindedir umarım.
İyiyim, keyfim yerinde. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
Ben de işte pandemi koşulları, hayatta kalma koşulları, yeni mezun psikolojisi derken yaşamaya çalışıyoruz. Ya yani işte yeni çıkan albümler, korusu da senin gibi gelmeyi kabul eden nazik insanların takvimlerine uyan bir kendi hayat takvimi, yaşamaya çalışma.
Süper.
Iron Maiden'la hafif bir sataşarak başladım zaten. Hani yayın öncesi de bir ufak sataşacağımı belirtmiştim. Şöyle bir basit bir başlangıç yapacağım. Yani ben biraz işi karikatürize ettim ama hakikaten Türkiye'de özellikle benim yaş aralığımda belki benden 3 artı 5 eksi 5 olan ve hem müzik hem edebiyatla ilgili hemen herkes, özellikle metal müzikle ilgili hemen herkes seni Iron Maiden sevgilinle tanıyor. Belki kitaplarından daha önce, ki ben öyle tanıyanlardandım ilk başta Blue Jean Headbang dönemlerinde. Ama Dream Theater'dan Images and the Words bugünkü seçim. Images and Words'u seçme sebebini sormak istiyorum. Çünkü mesela ben ilk seninle de konuştuğumuz zaman DM'leştiğimizde Seventh Son dediğinde ben Images and Words yerine büyük ben Seventh Son olur diye tahmin ediyordum.
Evet ya Seventh Son'a ama Seventh Son'a çok konuştum ben. Yani artık böyle hakkında çok yazı yazdım. İşte Iron Maiden'la nasıl tanıştığımın da hikayesi aynı zamanda Seventh Son'la tanışmam. O yüzden fazlasıyla romantize ederek onu hep anlatmıştım. Hem farklı olsun dedim hem de şöyle bir şeyin farkına vardım. Şimdi ben Iron Maiden'ı ilk 11 yaşında yani hazırlık sınıfına gidiyordum. Daha orta bir bile değildim. Çok genç yaşta tanıdım ve direkt hayranı oldum. Ondan önce pop müzik hayranıydım. İşte Michael Jackson, Madonna, Aha falan dinliyordum. Yani biraz aslında Iron Maiden hayranına geçişim biraz bilinçsizce olmuş olabilir diye düşündüm. Yani tam anlamıyla bir müzik dinleyicisi sayılmazdım o dönem. Iron Maiden beni bir anda işte klipleriyle, görselleriyle büyüledi. Fakat ondan sonra ben daha hani müzik gazeteciliğine giden şekilde böyle bir hafif biraz profesyonel de düşünen işte koleksiyon yapan, dergileri biriktiren hani bir müzik dinleyicisine dönüştüm. Ve o müzik dinleyicisi yani gerçek anlamda bir müzik dinleyicisi olduktan sonra beni ilk büyüleyen grup Dream Theater oldu. Yani o ilk baştaki süreçteki biraz daha bir çocuksu bir büyülenmeydi ama sonraki o Dream Theater'la yaşadığım şey aslında biraz daha belki yani sadece 2-3 sene var arada aslında ama yine de yok bir 4 sene var. Tabii 88'de Iron Maiden'la tanıştım. 91 ya da 92'ydi Dream Theater'la tanıştım. Yani daha böyle bir şu an kendime belki daha yakın bir doğuydu o. Hala Seventh Son of Seventh Son tabii ki bir numaralı albümüm. İşte iki tane dövmesi var kollarımda falan. Ve hala en çok dinlediğim albüm. Ama bir de şey diye düşündüm. Hani mükemmel albüm nedir sorusunu yanıtını düşünüp Images and Words mesela o anlamda daha kusursuz bir albüm. Seventh Son of Seventh Son'a göre. Hani Seventh Son of Seventh Son'da biraz zayıf bulduğum bir parça var mesela. İşte Can I Blame Madness O'da.
Bir grupla tanıştığın şarkı yanlış hatırlamıyorsam Doğu
Evet
abi.
ve
Öyle de
grupla
bir hep
tanıştım.
bahsettiğin bir şeydir. Hani grubun
Evet.
etkilendiğim şarkısı sonradan bakınca ulan en vasat şarkısıymış. Bir
Evet.
podcastlerden birinde diyordun. Kimde olduğunu hatırlamıyorum ama bunu sen dinlediğimde gerçekten bir kahkaha attığımı çok net hatırlıyorum.
O işte aslında o büyülenmeyi de arttırmıştı. Yani şarkıyı çok sevmiştim. Albümü aldım. Aslında albümün en kötü şarkısıymış. Yani o katlandırmıştı o şey hayranlık güdüsünü diyeyim. Ama mesela Images ya da işte mesela konsept albüm diye geçer Seventh Son of Seventh Son ama hikayesini tam olarak takip edemezsiniz. Yani tam olarak bir hikaye var mı yok mu? Başı ortası sonu olan bir hikayeden yani çok bahsedemeyiz falan. Hani bazı şarkılarda o hikayenin hangi bölümünü anlattığından çok emin olamayız falan. Hani bu anlamda çok başarılı bir konsept albüm değildir aslında. Bunu Bruce Dickinson o dönemki röportajlarda da söylemiştir mesela, itiraf etmiştir. Fakat tabii bambaşka bir sound, böyle uzaydan gelen bir sound gibi acayip bir durum var Silent Sun'da. İnsanüstü bir müzik performansı falan. Ama diğer yandan hani kusursuz değil. Ama Images and Words'e baktığımız zaman hakikaten yani şimdi podcast'e girmeden önce tekrar dinledim. Ve hata bulmak için dinledim. Yani bir tane böyle bir hani
Noksanlık.
evet yani işte şu an hani ilk dinlediğimde kaç yaşındaydım? İşte kesin bu matematik hesaplarında
15-20
batırıyorum.
arasıdır, 15-20
Evet,
arasıdır en fazla.
15-16 yaşındayken dinlemiştim. Hani şimdi 44 yaşındayım ve dinledim. Yine kötü bir şarkı ya da bir vasat bir şarkı bulamadım. Bir tane yavan ya da böyle bir hani olsun da geçiş olsun
Filler
gibisinden
dediğimiz tipte
bir
şarkı yok.
şarkı değil, melodi yok ya. Geçiş böyle bir partisyon yok yani. Öyle bir
Doğru.
albüm. Yani gerçekten o anlamda biraz da bu albüme dikkat çekmek istedim. Yani Iron Maiden artık zaten ligler üstü bir grup. Herkes her albümünü biliyor falan. Ama Dream Theater'ın bu albüm bence ne kadar sevilse de çok sevilen bir albüm tabii ki. Yine de bir underrated, bir kıymet görmemiş bir tarafı var. Hemen ona da dikkat çekelim dedim. O yüzden Images and Words'e ibre döndü.
Vallahi çok da güzel oldu dönmesi. Dream Theater özellikle lise 2, lise 3 dönemlerimde benim de. İşte Türkiye son 2017'de geldi. Küçük Çiftlik'te Türkiye'ye geldiği zaman bu 2013'teki Dream Theater albüm gruba kendi adını verdiği albüm çıktığı dönemde ben iyice artık daha külliyatın derinlerine indiğim yıllar oluyor. İşte ben 14, 15-16 yaşlarındayım o ara. Ben o aralar senin de mesela okul filminde tişörtünü de giydirdiğin Awake albümü benim hala en sevdiğim Dream Theater albümüdür. Ama Images and Words sonradan biraz daha dikkatli bir şekilde veya belki biraz daha birçok farklı grup ya da birçok farklı müzik tipi dinledikten sonra Images and Words'u duymak daha farklı bir deneyim hissettirdi bana. Özellikle seninle albümü seçtikten sonra işte şu an 23 yaşındaki versiyonumla dinlemek daha da farklı pencereleri bana açtı. Misal burada da aslında grubun çok katmanlı yapısını zaten o ayrı bir dünya. Benim burada çok katmanlı yapı tabirini kullanmamın temel sebebi şarkı yazımlarının çok katmanlı ve çok sesli olması. Yani John Young'un yazdığı şarkılar, Das Schalke, John Petrucci'nin yaptıkları, Kevin Moore inanılmaz işler yapıyor. Ya da James Labrie'nin gruba dahil olduğu albüm, efendime söyleyeyim. Başka şu an aklıma gelmeyen şeyler. Yani böyle düşündükçe hepsinin aslında çok genç, hepsi inanılmaz müzik bilgisi ve müzikal eğitimden geçmiş insan. Mike Portnoy zaten yani davulu hayatın ucundan kıyısından davul değmiş her insan Mike Portnoy'u çok ayrı bir seviyede görüyordur bana sorarsan. Bilmiyorum senin için nasıl ama
Benim için de öyle, evet.
Dream Theater özelinde aslında Dream Theater'ın ben hala nasıl söylenebilir? En üst düzey gördüğüm albüm değil ama zaten grubun da röportajlarına baktım. Aslında grubun o albümüne dair aslında review'larını okuduğumda hep şu. Dream Theater'ın nasıl bir grup olduğunu aslında ilk bize gösteren albüm buydu dendiğinde karşılaştığımız şeyi daha farklı değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Zaten o yüzden de Images and Words özellikle şarkı sözleri bakımından belki burada senin de Kevin Moore'la olan anılarını biraz dinleriz. Ki Instagram'ın derinliklerinde Doğu Yücel'in profiline girerseniz çok da güzel bir paylaşım var. Orada zaten şarkı sözü yazımı bakımından, yazdıkları bakımından kendime en benzettiğim Dream Theater elemanı diyordu. Ya da en benzettiğim müzisyen miydi? O tabirini çok net
Evet.
hatırlayamadım ama belki Kevin Moore'la olan anına biraz bahsetmek istersin. Oradan da belki yavaş yavaş şarkılara ya da ne bileyim dönem atmosferine, Dream Theater'a doğru bir geçiş yaparız. Nasıl dersin?
Olur. Aslında grupla ilk tanışma anımı da anlatmak isterim. Çünkü ilginç oldu, bir Iron Maiden bağlantısı var orada.
Seve seve.
Ben Iron Maiden fan club'a üyeydim. Ve işte fan club dergisi geliyordu işte 3 ayda bir, 4 ayda bir. Orada bir mektup arkadaşı köşesi vardı. Mektup arkadaşı köşesine ben işte bir kısa bir not yazmıştım. Oradan dönenler oldu ve işte ne bileyim İran'dan bir arkadaşım oldu. İşte ne bileyim İtalya'dan bir arkadaşım oldu. Mektuplaşmaya başladık. En çok mektuplaştığım arkadaşım da Norveç'tendi. Ingun diye bir kız arkadaş. Ve onunla bayağı sıkı mektuplaşıyorduk. O işte bana Iron Maiden'a dair böyle nadir bulunan kasetler gönderiyordu işte. Yani kayıtlar, işte konser kayıtları, işte B-side single'lar gibi işte Türkiye'de bulamayacağım örnekler. Ben de ona onun bulamayacağı tek şey Türkiye'de olan işte yerli metal gruplarının işte Pentagram, Whiskey gibi grupların kayıtlarını gönderiyordum. O bir böyle bir Iron Maiden kaydının sonuna şeyi kaydetti. Pull Me Under'ı kaydetmiş. Pull Me Under'ı ben dinledim. Aklım çıkıyordu. Yani gerçekten yani o ilk dinlediğim anı şu an sana anlatırken tekrar hatırladım ve tüylerim ürperdi gerçekten. Yani çok fazla hani çok dinliyordum hani her tarz metal, her tarz rock, progressive rock dinliyordum ama Pull Me Under gerçekten bambaşka bir şey gibi geldi bana. Gerçekten yeni bir şey keşfetmiş gibi bir heyecan duydum. Ve o şarkı biliyorsun finalinde tak diye kesiliyor. Yani
Ne olduğunu anlamıyoruz. Belki kaset bozuk mu diye de ben CD'den ilk dinlediğimde CD bozuk sanmıştım hatta.
aynen o Beatles'ın bir parçasından Sgt. Pepper's'ta şimdi adını unuttum. O şarkıdan esinlenerek, o şarkı da çat diye bitiyormuş. Sanki bant kesilmiş gibi. Oradan esinlenerek onu yapmışlar ama gerçekten hani fade out on, yani fade out yok, yok tak diye bitiyor falan. Ve çok da böyle hani tansiyon da yükseldiği bir anda onu ben şey zannettim. Yani kaset sona erdi ya da işte Ingun kaydederken bir hata yaptı ve şarkının devamını çekemedi diye çok büyük bir merak duymuştum şarkının devamına. Sonra işte o sürekli Dream Theater arıyorum. İzmir'deyim o sırada. İzmir'de tek bir metal shop var. Stüdyo Ümit. Sürekli Ümit'e gidiyorum. İşte Niyazi Nizi abiler var. Dream Theater diye bir grup varmış. Bunu bulmam lazım falan filan. Onlar da duymamıştı o dönem. Sonra İstanbul'a geldim ve Akmar'a sadece bunun için gittim. Ve orada Images and Words'u bulmuştum. Bir şeyden. Sokak tezgahından. Yani dükkan bile değildi. İşte yerde satılıyordu. Çok net hatırlıyorum. Sonra aldım. Albümü dinlemeye başladım ve çok ilginç, çok büyük hayal kırıklığı oldu. Bir, Pull Me Under gerçekten öyle bitiyormuş. Yani bir hata yokmuş, o şarkının devamı yokmuş. Ve ikincisi, işte ikinci şarkı da Another Day'di galiba. Aynen Another Day. Hani yumuşak bir parça neredeyse
Power
böyle
Ballad dediğimiz tip bir şarkı.
Pop caz gibi işte Spyro Gyro'nun saksafoncusu çalıyor falan filan. Hani ben de o sırada tamam açık fikirliyim. Progressive Rock da dinliyorum. King Crimson'lar, Yes'ler falan. Ama bana çok yumuşak geldi. Sonraki şarkılar da çok yumuşak geldi ve parçaları kafamda oturtamadım. Çok progresifti. Yani çok böyle ölçü değişikliği var. Çok hızlı melodiler var. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor falan. Üzüldüm. Bayağı hayal kırıklığı, üzüntü, şey kaseti geri mi götürsem gibi düşünceler. Hani parayla vermişim, harçlık biriktiriyorsun o dönem.
Doğru.
Gidiyorsun İstanbul'a kaset alıyorsun falan filan. Çok üzüldüm. Sonra işte Çeşme'ye gitmiştim. Çeşme'ye gidince de bütün dünyadan kopuyorsunuz. Yeni bir kaset alma şansınız yok. Öyle bir kasetçi falan yok çünkü falan. Hani mecburen dinledim. Yani dinlemeye devam ettim. Ve dinledikçe bir oturdu ve ondan sonra başka hiçbir şey dinlememeye başladım. O an inanılmaz. Yani bütün o taşların oturduğu an. Bunu daha önce şeyde de yaşadım. Ya da daha sonra aslında. Rush'ın Counterparts albümünde.
Ay
Onu da
çok.
ilk aldığımda anlamamıştım. Sonra yavaş yavaş oturdu kafamda. Onu da dinle, yani kaseti bozana kadar dinlemiştim. Images and Words'te de öyle oldu. Bu tanışma hikayem. Kevin Moore'la tanışma hikayeme gelecek olursak geleyim mi?
Yani ben özellikle konuşmuyorum çünkü bazen hikaye o kadar güzeldir ki dış ses yapmaya gerek yoktur. Ben o yüzden sustum, bekliyorum.
Ya tabii hikaye devamında Images and Words çıktı, Awake çıktı.
A Change of
Daha
Seasons
sonra A
çıktı.
Change of Seasons
Metropolis.
çıktı. Aynen. Metropolis çıktı. Yıl oldu 2002. Kevin Moore o sırada gruptan ayrıldı. Şeyden, Awake'den hemen sonra.
Jordan Rudess geldi
Jordan
vesaire.
Rudess geldi. Evet. Grup bu arada daha da ünlendi ve daha da popülerleşti. İşte 2000 yılında biz Atina'ya Iron Maiden'la birlikte çıkacaklardı. Iron Maiden son anda Jannik Gers kafa üstü sahneden düştüğü için son anda Iron Maiden iptal oldu. Ama biz iki otobüs dolusu Iron Maiden hayranı Atina'ya gittik. Mecburen sadece yani In Flames de vardı galiba. İşte birkaç alt grup daha vardı. Öyle bir küçük bir festivaldi Rockwave.
Horacle dönemi In Flames sanırım. 2000 dediysen abi.
Olabilir.
Ya da Just a Race vesaire.
Olabilir. Tam hatırlamıyorum. İşte onu izledik 2000 yılında. Dream Theater headliner olmuştu. Yani normalde bir saat çalacakken işte iki saat çalmışlardı ve son şarkı olan Trooper çalmışlardı. Hani Iron Maiden hayranlarının gönlünü hoş tutmak için. Ve ben böyle bir coşku hatırlamıyorum. Yani gerçekten tamamen sürprizdi ve bütün herkes birbirine girdi. Yani inanılmaz bir coşkuydu.
Nasıl ya? Nasıl çalıyorlar diye bir o anlık şok etkisi. Kimse beklemezken.
Evet, çünkü herkes Iron Maiden için gelmişti oraya. Yani tabii diğer alt gruplar da önemliydi ama Iron Maiden tam reunion yapmıştı daha yeni Adrian Smith ve Bruce Dickinson'la. Hani herkes o orijinal Iron Maiden'ı görmeye vesile gelmişti. Ama Dream Theater'da öyle bir güzellik yapmıştı. Neyse ben takvimi ilerleteyim.
Peki, hiç problem değil.
2002 yılında benim kitabım çıktı, Hayalet Kitap. 2003 yılında da Taylan biraderler, yönetmenler kitapla ilgilendiler film yapmak konusunda ve işte Plato Film çatısında biz onu sinemaya uyarlamaya başladık. Bu hikaye gerçekten çok ilginç. Yani bazen anlatırken bile ben ulan yalan mı söylüyorum, hani biraz abartıyor muyum falan diye kendi kendime sorduğum oluyor. Ama gerçekten hiçbir oynama yok. Şöyle oldu, işte post prodüksiyon diyorum, pre prodüksiyon yani işte casting yapıyoruz, işte mekanları belli etmeye çalışıyoruz, işte okulları geziyoruz falan filan. Bu zaman diliminde Plato Film'deyiz, Plato Film'in bir ofisinde ve Durul'la Yağmur da bu arada çok büyük progresif rock hayranları, Taylan kardeşler. Hı hı. O yüzden bir ortak yanımız var, özellikle Porcupine Tree'yi çok seviyorlar. Ben de onlara Kevin Moore'un Dream Theater'dan sonra yaptığı albümleri verdim. OSI, Office of Strategic Influence diye bir grupta çalıyordu. Fats Waring'in gitaristiyle çok iyi albümler çıkardı o proje altında. Onu verdim, işte Chroma Key albümlerini verdim ve Durul'la Yağmur çok beğendiler. Biz o ofiste işte filmle ilgili kararlar alırken işte filmin müziğine geldi konu. Durul bir anda benim ona verdiğim Office of Strategic Influence OSI albümünü koydu CD player'a. İşte oradan bir şarkı çaldı ve dedi ki bizim müziğimiz böyle olmalı dedi.
Güzel bir hikaye.
Biraz böyle bir hafif John Carpenter vari böyle bir synth pop girişi vardı şarkının, hatırlıyorum. Sonra bana telefon geldi. Hemen bir dakika sonra falan. Dream Theater fan kulübü vardı o sırada, çok iş aktifti. Home diye. Onun başkanlarındandı galiba Serdar. Doğu dedi İstiklal'de kimi gördün bil bakalım. Ben böyle kim bilmiyorum, nereden bileyim falan. Abi Kevin Moore'u gördüm dedi. Ben nasıl ya falan, böyle bir şoka girdim.
Bunlar aynı gün oluyor değil mi? Bir dakika arayla oluyor. Taylan biraderler. Bu müzik gibi bir şey yapalım diyor ve bir dakika sonra Dream Theater'ın Türkiye'deki fan kulübü sanal...
Hadi 5 dakika diyelim yani.
Anlamadım ya. Bir
saat olsun. Bittikten biraz sonra yani. Gerçekten işte İstiklal'de Kevin Moore'u gördüm dedi. Ben nasıl yani falan. Bu arada şey yapamadım önce. Ya biraz önce Kevin Moore dinlediğimizi düşünüp coşmadım önce. Önce Kevin Moore Türkiye'de diye coştum yani. Bir hayrola ve her an adamı görebilirim gibi bir coşku yaşadım içimde.
Ondan sonra katmanlandı hikaye.
Aynen, telefonu kapattı. Durul'la Yağmur bir şok yaşadığımın farkındalar. Ne oldu dediler. Abi Kevin Moore Türkiye'deymiş dedi. Durul'la Yağmur rastlantıları çok iyi takip ederler hayatın içindeki. Hep senkronizasyon bu derler. İşte bir paranormal başka tanımlar yaparlar ve işte herhalde demişlerdi öyle. Bu paranormal bir şey. Kevin Moore bizim artık müzisyenimiz gibi bir yorumda bulundular. Ben işte hemen Serdar aradım. İşte onun kız arkadaşı Bige vardı. Bige vasıtasıyla Kevin Moore'la ara kafede buluştum. Çok heyecanlıydım. Hikayeyi doğru düzgün anlatamam diye bir sayfa A4 sayfasına okul filminin ve hayalet kitabının aynı zamanda öyküsünü yazmıştım. Oturdum, Kevin Moore'la tanıştım. Gayet fan mod. CD'ler bile var yani imzalatacak. Sonra tanıştıktan sonra kağıdı verdim. Hani hikayeyi ben anlatmayayım, buradan okuyabilirsiniz diye. Okudu, bitirdi ve dedi ki tüylerim ürperdi dedi. Final muhteşem. Ben böyle bir filme girmek isterim dedi. Ben böyle içimden yani sevinçten ağlamak dedim falan. Sonra işte bir pazarlık süreci oldu. O süreçte ben bir eyvah olamıyor bu galiba falan. Çok para istedi galiba ya da işte pilot film çok cimri galiba falan diye bir tırstım. İçimden totemler yaptım falan. Ve sonuçta oldu. Kabul etti. Ve çok güzeldi yani sete geldi hep. Çok takip etti projeyi. Hem çok iyi bir insan. Tam tahmin ettiğim gibi bana benziyor. Utangaç, çekingen işte şey.
İçe kapanık.
İçe kapanık. Çok fazla konuşmuyor ama çok böyle ince bir mizah duygusu var. Kendine has. Onu da belli etmeyi seviyor falan. Çok iyi anlaştık. Hala arkadaşım gibi hissederim. Geçenlerde bir e-mail açtık falan. Şeyimizde devam ediyor.
Güzel. Kevin Moore'u getirir
İletişimimizde
miyiz
devam ediyor.
programa?
Bu
Kevin
programa değil
Moore'u da
mi?
getirelim. Bu
Yok.
programa getirir miyiz Kevin Moore'u? Yok, şaka yapıyorum. O beni aşar. Ben işte
Evet.
Kevin Moore'la İngilizce yayın yapacak kadar kendimi fanboyluktan çıkaramadım henüz.
Yani röportaj vermiyor zaten öyle bir
Yok, yok, tamamen bu
karakter.
zaten şakaydı.
Evet.
Hiçbir ciddiyeti yok. Sevgili dinleyenler,
Bak.
beklemeyin, o kadar da değil. Ya, o hikaye çok güzel. Bir de şöyle, şimdi korona dönemindeyiz. Covid döneminde bir de sonradan 40 yaşından sonra senin paylaşımından öğrendiğim kadarıyla tıp ve tıp okuyup doktor oluyor ve şu an bu önemli dönemde bir tıp çalışanı, bir sağlık çalışanı olarak COVID'e karşı da ciddi bir çaba içinde bir emek harcıyor. Hani hem müzikleriyle bu kadar etkili, insanların hayatında etkisi olan bir insan, hem direkt birinci ağızdan temas etmesi de bir şeyleri iyileştirmek için gerçekten hikayeyi de ayrı bir güzelleştiriyor sanki. Ki
O,
yazdık.
orada tam anlamıyla yani tıp tabii ama psikologmuş onu
Olur,
öğrendim.
olur, o da olur.
Yine psikolojik destek veriyor oradaki hastalara ve yakınlarına. Ve çok aktif COVID'le mücadele eden bir hastanede görev alıyor.
Tamam, ben söylemişim. Paylaşımdan bir kısmını doğrusunu öğrenmişim. Şimdi kalan
Evet.
psikologluk kısmını da senden doğrusunu öğrendim. Şarkılara da orada şimdi şöyle bir geldiğimizde, mesela bahsettiğim kendine has bir mizahı vardır ve bunu belli etmeyi sever. Daha içe kapanık ve benzeri. Burada mesela şimdi sen anlattığında taşlar iyice yerine oturdu. Mesela Pull Me Under şarkısının zaten çıkış noktasında vesaire. Yani benden ziyade sen çok daha iyi bilen birisin doğal bir ama. Mesela Shakespearean bir bakış açısıyla ele alıyor
Evet.
Hamlet'i Kevin Moore o şarkıda ve hani ben Shakespeare külliyatına elbette hakim değilim, haddim de değil. Ama okuduğum Shakespeare kitapları, eserler arasında mizah tonu en yüksek eserlerden biridir belki de Hamlet. Ve Kevin Moore'un bunu esinlenerek Pull Me Under'a çevirmesi, özellikle şu an tam olarak senin anlattığın o kişilik özelliğindeki nüansı da düşündüğümüzde sanki daha iyi taşları yerine oturttu.
Evet, yani Hamlet'in tabii yalnızlığı da orada yine Kevin Moore'un tabiatıyla örtüşen bir başka kavram. Ama dediğin gibi Hamlet'te Shakespeare'in çoğu eserinde olan o ironi biraz daha fazla olabilir. O işte Yorick'le konuşma sahnesi, o kafatasıyla işte eski saray soytarısı Yorick'le konuşması mesela. Tüm bunlar o Pull Me Under'a yansımış. Ama böyle çok da hakikaten ağdalı bir edebiyatı da yok. Zaten hani Kevin'in kendi hayatında yaptığı işler de hep böyle minimalisttir. Yani her ne kadar aslında orada Dream Theater'ın kimyasının ne kadar kritik bir ögesi olduğunu anlıyorsun Kevin Moore'un. Yani Kevin Moore'un o minimalist anlayışı ama bir yandan da virtüöz adam belli yani bu partisyonları nasıl çalacak başka türlü. Ama minimalist bir anlayış var. Yani bütün aslında şarkılarının üstüne kurulduğu riffler, ritimler, melodiler aslında basit. Space Dive West'i düşün. Hani yeni piyanoya başlayan biri de çalabilir falan.
Ve bu
Pull Me
aradaki
Under'da da
Wait
öyle bir
for
şey
Sleep, bu
var.
arada ben aynısını örnek verebilirim.
Evet, aynen Wait for Sleep'te öyle. Zaten Pull Me Under biliyorsun Dream Theater'ın tek hiti olarak geçiyor. Yani Dream Theater Best of albümü çıkardığı zaman o Best of albümün adı şeydi. One Hit and
Aynen
Other
aynen
Shit.
doğru aynen. O da bu arada grubun da kendini aslında kendi çok ciddiye almamasının da bence güzel bir göstergesi. Dream Theater özelinde.
Evet, orada Mike Portnoy ve John Petrucci'nin de özellikle o dönemki anlayışlarının yansıması var. Yani Dream Theater ilk çıktığında ben hatırlıyorum işte MTV Headbangers Ball'a katılıyorlardı ve hani bütün gruplar çok ciddiyken Mike Portnoy ile John Petrucci işte Beavis and Butthead taklidi yapıyorlardı falan röportaj sırasında bilmem ne. Yani şakacı bir gruptu. Aslında grup zamanla daha teknik ve daha ciddi bir gruba dönüştü ve zaten daha teknik ve ciddi oldukça da eski tılsımından bir şeyler kaybetti diye düşünüyorum.
Buna altına imza atabileceğin bir tanımlama olur. Misal şimdi önümde hani Images and Words'de başlayıp bana sorarsan Octavarium'a kadar olan 92-2005 arası dönem grubun olumlu bir perspektiften yakıp yıktığı dönem. Sonrasındaki albümlere baktığımızda biraz daha artık hani özellikle ben senin açından nasıldı bu arada? Buna dair senin yorumunu da dinlemeyi çok isterim. Astonishing ve Distance Over Time'da ciddi anlamda çok zorlandığımı hatırlıyorum Dream Theater'dan bahsederken. Hani dinlemek ve eski külliyattaki parçaların yeri ya da onların o nasıl söylenebilir organik dokusu dinleyiciye direkt işleyebilen yapısından o kadar üst üste binmiş ve aslında eğitilmiş kulaklara biraz hitap eden bir müzik belki de. Çünkü onları tek tek anlamak, ayırmak veya hiç alışmayan biri için mesela senin örnekte olduğu gibi tekrar tekrar dinledikçe içine girilen bir müzikte bir grupta onları duymuş bir insan sonradan Distance Over Time özellikle yani nasıl ya dediğimi çok net hatırlıyorum ve bunu maalesef tek söyleyen de ben değildim. Bazı arkadaşlarım ve bazı biraz daha müzikle ilgili müzik yazan insanlarda da bunu duyup konuştuğumu ve okuduğumu hatırlıyorum.
Bence de yani Dream Theater kadro değişiklikleri yani Kevin Moore'un ayrılmasıyla zaten Kevin Moore'u ben grubun kalbi olarak görüyorum. Daha sonra da Mike Portnoy ayrıldı. O da Mike Portnoy'u da ruhu olarak görüyorum grubun. Önce kalbini daha sonra ruhunu yitirdi ve sadece beyin kaldı.
O da
Beyinde John
müziğe çok
Petrucci.
yansıdı. O da çok müziğin içine işledi artık.
Evet, yani o yüzden duygusunu kaybetti gibi geldi. John Petrucci de çok değişti. İnsanlar değişiyor bunu çok iyi anlıyorum. Ama şimdi gerçekten hani fiziken bile John Petrucci'ye baktığın
Bu arada
zaman
gerçekten fiziken de değişti doğru.
yani Images and Words'teki o tığ gibi böyle İtalyan göçmeni böyle bir şeyi olan bir ne diyeyim böyle akıllı bir
Abi şey
adam
olabilir mi?
gitti böyle bodybuilding'e verdi kendini yani.
Soprano setindeki okuldaki çocuklardan biri gibi duruyordu John Petrucci 2000'lerin başına kadar ya. Hani hakikaten çok doğru bir noktaya değindin.
Evet, sonra da aynen zaten büyük ihtimalle hani bir İtalyan göçmenliği var Petrucci böyle bir İtalyan kökenleri de.
İtalyan göçmeni onu bulmuştum da ha nereden göçtüğünü bulamadım.
Daha sonra Sopranos'daki kabadayılardan biri oldu yani şu an fiziken en azından.
Aynen öyle.
Şimdi o gerçekten bir işaret aslında yani ve şu an grupta mesela bir agresif bir riff dinlediğim zaman o bana kaba tınlıyor. Ama eski albümlerde bu Images and Words'de mesela yine var böyle Pantera-esk riffler ama onlar çok düzgün yani kibar yani yine o kibarlığından bir şey kaybetmeyen bir agresif riff ya da hikayeye hizmet eden şarkıya hizmet eden bir riff. Ama onu artık
Andre Glasmon gerçekten şarkı sözlerini değiştirdiğinde ve aradaki Kevin Moore partisyonlarını çıkardığında çok rahat bir şekilde bence bana sorarsan en azından Pantera albümünde yer alabilecek ve Pantera'nın Cowboys from Hell'de vesaire yer alabilecek bir şarkıyken İşte senin de bahsettiğin çok güzel özet. Çok güzel bir şekilde tanımladın. O naifliği, o nezaketi o kadar güzel
evet.
duyulabilirken şimdi yaptığı kaslıyım, sertim, maçoyum tavrı. Yani niye? Niye? Sevgili Petrucci. Yani mesela sen ilk dinlediğinde Another Day'e karşı o kadar sempatim yoktu diyorsun. Bir power ballad'tı. John Petrucci mesela şarkıyı yazdığı noktaya baktığımızda kanser olan babası üzerinden bir babaoğlu yüzleşmesini yazan adam.
Evet.
Sonra 2013'teki grubun kendi ismini verdi. Bu arada grubun kendi ismini vermesi isim bulamadı demek bana sorarsan. Enigma Machine'in ortalarında bir piyano sekansı gelmeden önce bir riff var. Gerçekten böyle McFit'e gidip Instagram'a post atan adam Riffy gibi geldi bana ya. Ya o zamanlar ne Instagram vardı benim ne McFit bilirdim 2013'te ama şu an dediğimde gerçekten Instagram'da McFit'te fotoğrafları ya da hoş hanımefendilerin fotoğraflarının altına böyle alev atan adam Riffy'ydi o. Ya çok kaba.
Evet. Evet. Ya insanlar değişiyor yani esinlendikleri şeyler değişiyor. Dediğin gibi şarkı sözleri ve o hikayenin çıkış noktası önemli ya. Yani. Another Day'de bir ölüm üzerinden yola çıkıp bir şarkı yazıyorsun. Diğerinde neyden yola çıktım bilmiyorum ama
Enigma
yani
makinelerinden ya işte 45'lerdeki bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki şey yani tam
Ha
tarihi
evet
de
şimdi
yanlış söylemiş
doğru.
olabilirim. Bu Benedict Cumberbatch'in hatta tam o sene filmi
Evet.
çıkmıştı ya Doğu abi. O tam o döneme denk geliyor.
Doğru. Yani böyle değişiyor insanlar, gruplar değişiyor. Daha yani böyle bir kredileri de var aslında. Yani
Kesinlikle katılıyorum bu arada.
çok güzel albümler yapmış. Böyle inci gibi önünüze dizdiler. Yani 7-8 tane çok güzel albümleri var şimdi haklarını yemeyeyim. Stephen King de öyledir işte son kitapları kötü falan. Ama yine de merak eder okursun. Yani öyle bir kredileri var bizde.
Dream Theater Eylül ayında albüm çıkaracak büyük maç çıktı. Güne sen de dinlersin ben de dinlerim yani buna hiç de şaşırmıyorum.
Bugün yeni şarkıdan böyle bir 10 saniyelik bir snippet yayınladılar. Cuma günü, yani Perşembe gecesi 24'te. Şu an tabii ileriki zamanda yayınlanacak bir
Bir
program
albüm yayınlanmış olur büyük ihtimalle. Hiç problem
ama.
yok.
Evet.
Yani şu noktada da aslında bu arada şöyle bir şey var abi bilmiyorum senin için nasıl da ben çok merak etmedim. Bir zamanlar çok sevdiğim gruplar yeni albüm yaptığında önceden çıkan single'ları dinlememe gibi bir takıntım oluştu artık. Yani asla dinlemiyorum. Albüm çıkacak ve ben onun hepsini bir anda arka arkaya dinleyeceğim. Çünkü şöyle bir koşullanma yaşıyorum. Belki bunları ilk kurguda atarız hani şu an konusu açıldığı için söyleyeceğim. Koşullanma eşik. Ben bu şarkıyı önceden duydum diye albümde bir tane sevmediğim şarkı mı oldu? Direkt refleks olarak diğerine geçme isteği uyanıyor. Ve şarkıya belki o objektif perspektifi dışına çıkıyorum. Hakkını veremiyor gibi hissediyorum kendimi. Öyle bir noktada biraz Dream Theater'a ne kadar artık son yıllarda bir şey beklemesem de yine de onu yapamam herhalde. Yani mesela bunu en çok yaşadığım müzisyenlerden biri İhsan'dı. Bu Emperor'ın
Evet.
beğeni olan. O, ben bayılırım hem Emperor'a hem İhsan'ın solo kariyerine. İhsan tek başına şarkı çıkardı mı asla dinlemezdim. Albüm çıksın bir arada dinleyeyim gibi gibi. O da alakasız bir nokta ama yeri gelmişken söylemek istedim. Albüme dair yine albüme biraz dönelim sen de istersen. Şimdi notlarım arasında ya biliyorsundur ben bir yandan da spor yazan biriyim ve bu albümde direkt sporla temas eden bir şarkı var. Sporla teması aslında bir örnek üzerinden aslında dönemin 92'nin ve 90'ların ilk yarısının en ciddi sağlık problemi olan AIDS'le teması bulunan bir şarkı ki Can Özde konuştu yaptığımız programda Isaac Asimov'dan bahsetmiştik. Isaac Asimov da tıpkı bu albüm Surrounded şarkısındaki bahsedilen Amerikalı siyah ilk Grand Slam kazanmış siyah tenisçi Arthur Ashe gibi AIDS'den ölüyor ve ikisinin de ölümünün temel sebebi kan verme işlemi esasında blood kan difüzyonunda. Orada kirli kan, AIDS'li kanın vücutlarına zerk edilmesi sonucu. Ve bunu yine Surrounded şarkısını da bu arada Kevin Moore yazıyor. Bu biraz
Evet.
daha nasıl söylenebilir? Daha insan hikayesi odaklı şarkılarda. Mesela o yüzden de senin o postundaki kendine benzetme sebebinde bu şarkının biraz hikayesine bakarken çok net farkına varmıştım. Oradan bu denkliği uyumunu sağlaması senin az önce söylediğin. Kevin Moore'un bu grubuna Dream Theater'da çaldığı dönemde Dream Theater'ın kalbi olması tezini de bence destekleyen bir nüans olabilir.
Evet, yani Surrounded hakikaten albümün kilit şarkılarından bir tanesi. Hikayesini ben unutmuştum açıkçası, iyi ki hatırlattın. Kevin'in yazdığı sözler. Kevin zaten bu albümde işte Pull Me Under, Surrounded ve Wait for Sleep'in tamamı.
Wait for
Yani
Sleep de bu arada
müzikler de dahil.
albümün ismini veren Images and Words dizisinde geçtiği şarkı. Belki merak eden dinleyicilerimiz varsa o bilgiyi de vermiş
Bu
olalım.
anlamda aslında albümün isim babası da Kevin Moore.
Aynen öyle.
Yani sözlere girmişken, yani hakikaten bütün şarkıların sözlerine baktığın zaman İnanılmaz. Yani şöyle inanılmaz. Çok olgun bir kere. Yani bu albümü yaptıklarını da hepsi de 20'li yaşlarının başında. Ve buradaki sözler gerçekten hani çok şairane. Şu an böyle sözler yazamıyorlar. Yani belki son 5-6 albümdür. Şuradaki en kötü 3 dizeyi yan yana koy. Onu o 3 dize kadar iyi bir dize bulamazsın yani. Bütün albümde. Ya bu anlamda da çok şaşırtıcı. Yani nasıl bir ilhamla doğmuşlarsa. Bir de tabii bunda şeyin de katkısı var. Bu albüm aslında çok uzun sürede yapılan bir albüm. İşte grubun kuruluşundan itibaren yazılan, işte o yıllarca prova edilen, demo kayıtları
87'den beri
yapılan.
uğraşılan bir albüm.
Evet. Evet. Öyle bir albüm. İşte ilk albüm When Dream and They Unite Charlie Benante ile kaydettikleri. Mesela o daha şeydir. Daha
Daha
böyle Ingram Malmsteen, Queensrÿche arası bir
evet.
soundken burada daha progressive rock, artık tam böyle Marillion'lar, Rush'lar, o kafalar geliyor, King Crimson'lar. Ve çok üzerinde çalışmışlar belli ki. Ve şey, öyle bir albüm ki şu gözle bakıyor Dream Theater. Yani bu albümde ya bu grup yırtacak ya da bu grup bitecek.
Ve
İkisinin arası yok.
vokalist de değiştiriyorlar işte bu karar
Evet.
verilmesinin, bu kararın alınmasının ardından.
Evet, aynen. O yüzden de çok sıkı seçmeler yapıyorlar. Kolay da olmuyor çünkü zaten başarısız bir grup. Yani
Evet.
ilk albüm tut. Bu arada ben ilk albümü çok beğenirim. Yani
Ben
en
maalesef burada
sevdiğim.
diğer taraftayım ya, özür
Öyle
dileyerek. Ben pek
mi?
alışamadım yani Queensrÿche'ları da çok bunu dediğim için yani biraz
Evet.
haksız hissediyorum ama biraz benim dinlemekte zorlandığım ya da bana çok hitap etmeyen gruplar olduğu için ilk Dream Theater albümde ben de biraz daha geçiştirdiğim bir albüm diye diyorum özür dileyerek ve biraz utanarak.
Yok yok, çok normal. Ben de mesela aslında çok şaşırmıştım. O şeyi anlattım ya, Pulmeander'ı dinledikten sonra hemen Norveçli mektup arkadaşımdan devamını istemiştim. O da devamı yok, single olarak çıktı demişti. Ve bana ama ilk albümleri var. İlk albümden işte 3 tane şarkı yollamıştı. Ben de bu ne ya, bu çok kötü falan olmuştum en başta. Ama sonra dinledikçe alıştım. O da ilginçtir yani, metal solisti olmayan birinin orada vokal yapması falan. Yani ilginç bir kayıt o bence ve çok iyi besteler. Ama evet, kayıt kötü. Bir de zaten şu an dijital mecralarda bulamıyorsun. Çünkü plak firmasıyla bir
Evet.
anlaşmazlık var o albüm hakkında. Bir tek işte Yiğit Cem'in şeyleri bulunabiliyor. Enstrümantal şey, live kayıtları bulunabiliyor. Ya mesela işte Learning to Live'i nasıl yazdı John Mayung o zaman? Yani o
Ki
yaşta.
bir dipnot vereceğim burada Doğu abi izninle. Grubun mesela Dream Theater'ın en çok bence ortamlarda şakasının geyiğinin yapıldığı şey şarkılarının 20-25 dakika 10 dakikadan hep fazla olması. Grubun tarihindeki ilk 10 dakika üstü şarkı bir de Learning to Live. Bak albümün kapanışına bunu ekliyor John Mayer. Ki zaten şimdi istersen sen biraz daha şarkının içeriğini anlatırsın. Ayrı bir dünya.
Evet, yani John Mayer çok nadiren kendini gösteriyor son albümlerde özellikle. İlk albümlerde biraz daha var. Ama hani kendini gösterdiği zaman da gerçekten hani hep böyle bir parlayan parçaları imza atıyor. Grubun sessiz adamı, o da hep şakası yapılır. Çünkü hiç konuşmuyor. Ben buna kuliste de şahit oldum. Çok garip bir adam. Gerçekten konuşmuyor ve böyle sanki sürekli meditasyon halinde gibi sürekli duruyor ve öyle bir yere bakıyor mesela. İlk gördüğümde
İnanılmaz.
biraz korkunç
Korktum.
gelmiş. Şeyde, Atina'da kulise sızmıştım da
Abi bu
orada.
şey değil mi? Misery filmindeki bu şeyi asıl karakteri evinde ne derler? Hapseden kadının ilk başlarda daha böyle iyi davrandığı dönemde alakası kilitleniyordu ya evde duvarlara, pencerelere. O geldi
Kit Bates'i
aklıma.
diyorsun. Evet. Evet.
İsmini hatırlayamadığım için çok kötü
Evet.
tanımladım. Ya o geldi aklıma şu an senin anlattığın örnekle Misery'den vesaire.
Evet, biz o Atina işte o konserden bahsettim ya, onun çıkışında kulise girmiştik. Mike Portnoy ile bayağı sinema muhabbeti yapmıştık. Onu hatırlıyorum. O zamanlar daha böyle süper yıldız olmadıkları için daha fanlarla iç içe davranıyorlardı. Şimdi hiç o kafalarda değiller gördüğüm kadarıyla.
Mike Portnoy yine biraz bence öyle yani. Arada bir tane talihsiz Alan Jackson'ın
Evet.
denemesi haricinde hala çok keyifli görünüyor en azından Instagram'dan ya da dışarıdan. Özellikle oğluyla beraber medyaya karşı gösterdiği tutum.
Evet, kafa gözüküyor. Çok kafa dengi paylaşımlar yapıyor. Bayağı uğraşıyor işte, listeler, müzik listeleri falan yapıyor. Ben de sıkı sıkı takip ediyorum. Learning to Live'in yani çok felsefi bir şeyi var, tavrı var hayata karşı. Ve çok olgun, yani gerçekten işte onu diyorum hep. 20'li yaşlarda bu olgunluğa erişmeleri, şimdi ise o olgunluktan uzaklaşmış olmaları şaşırtıcı.
Benjamin
İşte
Button'ı yaşattılar müzik dinleyenlere.
evet, yani bu çoğu grupta gördüğümüz bir şey aslında. Yani o yaşlarda ve müzisyenlerde özellikle gördüm. Mesela hani yazarlar giderek olgunlaşır, ressamlar giderek olgunlaşır, müzisyenler sanki giderek çocuklaşıyorlar gibi bir durum var. Ya da eskisi kadar o
Başarıya aç
ilham,
değiller.
başarıya aç değiller. Kendilerini kanıtlamak zorunda değiller artık. Az eforla yayınlayacakları albüm de çok satacak. Çok eforla yaptıkları albüm de. O yüzden bir kaygıları yok. Gibi bir
Matematikle
sebebi
konuya
var.
matematik olarak yaklaşıyorlar. Yani formülize ettikleri için artık bu işi, belki artık o
Evet.
ekstra çabaların, onlara senin bahsettiğin ekstra bir şey yapmak onlara bir tatmin belki de sağlamıyor
Evet.
ve bu bence bütün sanat dallarında bahsedilebilir. Bir tatmin olamayacağını fark ettikten sonra tamamen iş gibi, hani 9-5 çalışan bir insan gibi işimi yaptım, albümü kaydettim ve devam edelim'e dönüyor sanki. Dream Theater hala arada, John Petrucci çok kaba saba rifflerine rağmen hala arada, bu tanımın bence dışında bir noktada. Özellikle Dream Theater'ı bu grubun içine alalım mı? Şimdi ismini vermek istemediğim bazı gruplarda bunları çok net duyuyoruz. Üzüyor bizi.
Evet. Yani John Petrucci'de tabii hala bir ışık var. En son Liquid Tension Experiment'ın yeni albümünde de
Onun her
onu
grubunu alabilir
gördük.
miyim bu arada, konusu açılmışken?
Ben çok beğendim.
Ben de.
Gerçekten dört dörtlük bir
O kadar yılların
virtüöz
beklemesinin
albüm.
üstüne bir de artık beklenmedik bir yerde geldi yani. Liquid Tension Experiment'tan ben bir şey çıkmaz diye beklerken bam diye geldi ve o eski külliyatın da tekrar içine girince o şu anki albümün birleşmesini tekrar o eskiye dönüş, o eski günlerini bir tek Liquid Tension özelinde değil, bizler için de müziği dinleyenin kendi içindeki yolculuğuna da bir dokunuşu oldu bana sorarsan. O yüzden de ben ekstra seviyorum. Yani yılın bana göre en iyi 10-15 albümden biri olarak net anılacaktır 2020'de.
Evet, kesinlikle. Ya orada o noktada herhalde şöyle bir şey var. Bu grupların kariyer çizgisine baktığımız zaman ekstra motivasyonlara sahip olunan albümlerde tekrar bir canlanma oluyor. İşte Liquid Tension Experiment'ın geri dönüşü önemli bir şey. Mike Portnoy'la John Petrucci'nin tekrar
Çalmaz.
güçlerini birleştirmesi, Jordan Rudess'le birlikte. Orada Mike Portnoy'un özellikle ekstra bir gayret sarf edeceğini biliyorsun. Ya da mesela işte ilk davulcu değiştirdikleri albüm. A Dramatic Turn of Events mesela. A Turn of neydi ya?
A Dramatic of
Bir an
Events
emin
ya,
olamadım.
2011,
A
2011'e
Dramatic
kendi.
Turn of... Evet,
A
evet.
Dramatic Turn of Events
Evet.
2011.
A...
Black Clouds'tan sonra
Evet,
çıkıyor zaten
tamam.
Mike Portnoy 2009'da. 2011 olması lazım. Ki zaten
Yani mesela o da
2009'daki
bence...
albümde babasına yazdığı şarkısı vardı Mike Portnoy'un. Ben oradan hatırlıyorum.
Evet, aynen. Yani son dönemdeki en iyi albüm de o mesela, A Dramatic Turn of Events. Çünkü orada bir biz Mike Portnoy'suz da yapabiliriz'in motivasyonu var. Ama ondan sonrakiler daha formülize. Böyle bir şey gerekiyor. İşte o babasını kaybetti, neydi o şarkının
The
adı?
Best of Times.
Ha, The Best of Times.
Çok güzel
Yani
bir
ya da
solosu var.
yaşanan olaylar, yani bazı dramatik olaylar da ekstradan ilham veriyor. O gençlikteki enerjiye ya da işte o üretkenliğe ancak böyle olayların tetiklemesiyle ulaşabiliyorlar gibi bir çıkarımım var.
Katılıyorum. Katılıyorum. Bu arada bir noktaya bu arada değinecektim. Another Day'den bahsederken çok geri gitti bir anda konu. Onun farkındayım ama notlarım arasında vardı ve albümü de beğendiğim için dinlemişsindir büyük ihtimalle, ama dinleyicilerimize bunu aktarmak istiyorum. Another Day'de o saksofonu çalan Jay Bekenstein ve Jay Bekenstein Bob James, Spiro Gira gibi gruplarda da müzik yapıyor. Bir tane solo albüm var 2000 yılında Winterville'den çıkan ki bence harika bir albüm. Eye Contact, bu albümü dinlemediyseniz bence bir bakın. Özellikle caz müzikle ve daha quintet, ne bileyim, quartet tarzı müzikler, caz versiyonlarını sevenler Eye Contact'teki Jay Bekenstein'a ayrı bir hayranlık bence duyacaktır. Albümün prodüktörü David Prater. Zaten 90'ların başında, 80'lerin sonunda yaptığı albüm prodüksiyonlarında tanınan bir. Ama bu albümde birçok kişi, hatta birçok Dream Theater dinleyicisini 2021'de hala ayıran bir karar veriyor. Mike Portnoy'dan habersiz snare tonunu, yani trumpetin davul tonunu değiştiriyor ve
Evet.
garip bir hal alıyor. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben değiştirdiği davul tonuna, belki bunu dinledim yıllarca, o yüzden bana çok normal geliyor. Bana ters geliyor. Yani hoşuma da gidiyor. Hatta ben onu seven taraftayım, ama burada hiç olur ya, dert değil diyen neredeyse görmedim. Bu snare tonundaki değişim konusunda veya belki albüm prodüksiyondaki noktalarda senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çünkü yıllarca dinledin ve özellikle o Çeşme tatilinde defalarca dinleyince kulağına gelmiştir bir şeyler. Fikrini sormak istedim.
Ya benim takıldığım bir konu değil bu. Ama Mike Portnoy çok takılıyor tabii, hakkı. Davulcu sonuçta.
Yani.
Evet, yani mesela bugün dinlerken biraz bana da plastik geldi. Biraz o snare tonu. Fakat hani biraz şeye bağladım. Dijital şeylerden dinliyoruz artık. Yani plaktan aynı şey gelmeyebilir. Benim gözümde hala yani Images and Words o tonuyla da mükemmelin karşılığı yani. Takılmıyorum yani, çünkü diğer her albümde daha büyük takıldığım şeyler oluyor işte. Özellikle 2000'ler sonrası albümlerindeki birçok şeye takılıyorum. Ama o albümdeki davul sound'una o kadar takılmıyorum. Bana böyle çok şey geliyor. Uygun geliyor şarkılara.
Rahatsız etmiyor. Anladım.
Yani zaten bir kristal bir tonu var. Böyle bir doğal olmayan bir tarafı var aslında Images and Words'un. Yani bu aslında 80'lerdeki birçok albümde olan şey. Müzisyenler de genelde bu doğal olmayan o kristal sound'u pek sevmiyorlar. Hep o duydukları gibi duymak istiyorlar. O yüzden mesela Iron Maiden'ın 90'lardan sonra bu Steve Harris'in prodüktör masasına oturmasıyla birlikte işin tonu değişti. Yani 80'lerdeki albümleri, işte Martin Birch'in o kristal sound'u varken, sonra 90'lardan itibaren daha doğal ama daha az sevilen, ama müzisyenler nedense bunu tercih ediyorlar. Bilmiyorum, daha işte konser tadı, canlı müzik tadı gelsin diyorlar. Ben bu haliyle
Bana
Images
da
and
iyi
Words'e
geliyor.
hiç dokunmuyorum. Benim için Images and Words gerçekten böyle bir yazılarımda da yazmıştım. Böyle bir tablo gibi, yani çok meşhur bir tablo gibi. Mona Lisa gibi falan. Yani böyle hiçbir yerine dokunamayacağın güzellikte bir şey gibi geliyor bana. Ya işte mesela konuşmadık, Metropolis Part 1. Yani 9,5 dakika ve or daldan dala geçiyor. Hiçbir, yani bazı melodilerin ikisini yan yana koy ve bu iki melodi bu tek bir şarkıda desen hayır olamaz falan diyebileceğim melodiler peş peşe akıyor falan, ama o kadar doğal bir şekilde akıyor ki gerçekten hani bir mucize gibi. The Miracle and the Sleeper zaten diğer adı. Mucize gibi bir şarkı ve o şarkıyı hatırlıyorum ben. Kardeşimle baştan sona bazen gece böyle mırıldanmaya başladık ve baştan sona müzik yokken devamı gelirdi. Yani sözleri ezbere bilmiyorsak bile sadece melodisini sololarıyla birlikte falan.
Bu
O
arada bu
kadar yani.
inanılmaz bir hafıza, onu söylemek istiyorum. Hani bir noktaya kadar gideriz de baştan sona Fırat abi de bunu başarmaz, ciddi bir hafıza
Ya
göstermesi.
öyle bir anı hatırlıyorum. Yani gerçekten gece yatarken böyle karanlıkta benim başladığım, Fırat'ın devam ettirdiği. Tabii ki böyle ağzınla yaptığın yamuk yumuk şeyler
Ya o
oluyor.
aynı canım, o dert değil de hani o en azından asıl tonu bilerek, onu hani bilinçli bir şekilde
Evet.
yapması ciddi bir nokta. Ama
Yani
aslında
orada
bunu
şey var.
lütfen sen devam et.
Yani hatırlanabilir solo olayı. Yani 80'lerdeki o, yine Iron Maiden diyeceğim ama gerçekten öyle yani.
Tabii.
Çok hızlı notalardan bahsediyoruz. Saniyede 10-15 bilmem ne. Ama hatırlıyorsun ya, yani o zihnine kazınıyor dinler dinlemez.
Metropolis 230 plus BPM. Ben onu hatırlıyorum sadece. Bir kere davulunu çalma hadsizliğinde bulunmuştuk. 15. saniyede bagetleri bırakmıştık. 230
İşte.
BPM'li bir şarkıda.
Evet.
Bu kadar teknik, bu kadar fazla notaya basılan ve bu kadar akılda kalan bir şey aslında robotik bir tonla da değil aslında organik bir şekilde yansıtması da ki burada John Petrucci'nin besteciliğini şapka çıkarmakla beraber John Myung'un performansı belki de John Petrucci'nin besteciliğinin de önüne geçiyor. Yani en azından benim müzik dinlemeye alışkanlığımda öyle bir noktada hafızamda yer ediniyor. Şey diye denilebilir bu arada, hani hepsi bir bütünün parçası ve ayırmak imkansız. Bu da bir bakış açısı ve desteklerim de. Ama John Mayall bence şarkı zaten artık mimlere konu olan bir şey var ya, Pornhub'da vesaire böyle fotoğraflar. Crazy neydi? Asian Playfinger vesaire, öyle bir noktaya gidiyordu yaptığı işler.
Evet, hakikaten öyle ya. Yani zaten ben mesela hani çok beginner seviyesinde bir gitaristim. Belki 30 yıldır o seviyedeyim. Ama hep böyle YouTube'da enstrümantal videolar izliyorum. İşte enstrüman
Tabii.
close-up videolar falan izliyorum. O en son şey vardı. Endonezya'da mı bir böyle bir inşaat alanında
Aa, gördüm gördüm, hatırlıyorum.
kutular koymuş davulcu.
Harika
Dream
bir video.
Theater başta olmak üzere birçok işte Rush çalıyor. Birçok pop da
Metallica
çaldığı
çaldığı
falan.
Metal Last Story ona davul seti gönderiyordu. Hatırladım olayı şimdi.
Mike Portnoy gönderdi.
Hayır, çok
Mike
özür dilerim.
Portnoy bir
Mike
şirketle
Portnoy, pardon.
anlaşıyor. Onun gerçekten bir davul seti gönderildi. Mesela onu izliyorum. Yani böyle inanamıyorum ya. Gerçekten hani böyle bu zamana denk geldiğim için şükrettiğim şeylerden biri. Yani Dream Theater'ı dinlediğim için o işte Endonezya'daki adamı gördüğüm için böyle şanslı hissediyorum kendimi ve gerçekten orada böyle bir küresel bir şey var. Yani orada Amerika'daki zengin Berkeley öğrencisinin yaptığı müzik Endonezya'daki fakir inşaat işçisine ulaşıyor. Ve o adam işte kutularla boya kutularını ters çevirerek falan onu davul da çalıyor falan. Bu çok güzel bir şey ya. Yani gerçekten müziğin mucizesi, müziğin birleştirici yanına dair çok güzel bir hikaye. Onu mutlaka hani dinleyenler takip etsin. Şu an
Ben videonun
buyurun.
podcast paylaşıldığında duyurusunu yaptım ve ben videoyu zaten benim sık izlediğim videolardan biri. Direkt linkini altına bırakırım.
Süper olur.
Vallahi doğa, çok teşekkür ederim. Seni bir yarım saat 35 dakika zamanı çalacağım deyip neredeyse bir saate yakın vaktini
Öyle
aldım. Bunun
mi?
için de özür
Aa,
diliyorum.
ben tahmin etmem gerekirse 30 dakika derdim.
55 dakikalara 50, bir saat bandına gelmişiz. Bir yandan da şey oldum, adam 30 dakika diye getirdik. 55'e çıktık, bakalım yine yüzümüz kızaracak vesaire. Abi çok teşekkür ederim. Yani birçok noktası var albümün. Haklı olarak birçok noktası var. Etkilediği gruplara vesaire giremedik bile. Yani onlara girsek, bu senfoniklere falan girsek oradan ayrı bir dünyaya çıkarız. İyi ki
Etkilediği
de...
gruplardan biri Iron Maiden. Iron Maiden bunu söylüyor. X Factor gibi işte o Iron Maiden gibi bir sürü grubun da daha progresif müzik yapmasına sebep oluyor Dream Theater. Yani bunu Steve Harris baya röportajlarında söylüyor. Yani o yeni grupları boş ver. Iron Maiden bile etkileyen bir albüm söz konusu.
Ben bu
James Labrie'de
röportajı bilmiyordum.
zaten James Labrie'de Bruce Dickinson ayrıldığında Iron Maiden kampı tarafından düşünülen bir isim. Yani acaba bu adamı mı alsak diye ona bir teklif gidiyor falan. Ama zaten James Labrie bu albümde zirve performansını sergileyip giderek düşüyor maalesef.
Evet. Awake'de de bence fena değildi bu arada. Bilmiyorum senin bakış
Avec'te
açın
de
nasıl.
fena değil.
O iki
Avec'te de
albüm
iyi,
bence
aynen.
Imagine and Words seviyesini üstüne çıkamıyor ama bence muhafaza ediyor. Yani bilemem, sen ne dersin?
Avec'ten sonra bir gıda zehirlenmesi yaşıyor. O Avec'in turnesi sırasında çok yoğun geçiyor turne. O gıda zehirlenmesinde ses tellerinden bazılarını kaybediyor. Yani o gerçekten ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor ve gerçekten arada bir fark var maalesef. Yine de yaptıkları yani o yani yine de yerine konulamaz bir vokalist.
İşte.
Nasıl yani evet şu an
Eşsiz bir
mesela
vokal.
konser performansları çok kötü. Gerçekten en son işte o Imagine Words turnesinde Türkiye'ye geldiler. Kötüydü yani. Yüksek notalarda özellikle kulak tırmalıyor. Ama düşünüyorsun yerine kim olabilir? Hiç kimse gelmiyor aklıma. Tamam,
Benim de.
Daniel Gildenlow gibi çok iyi vokalistler var ama o Pain No Salvation yani. Hani onu Dream Theater'a koyamazsın. Yorn Lande var. Hani Yorn Lande'yi koysan yine olmaz. Bir sürü
Doğru.
progressive rock şeyi var, vokalisti var ama olmuyor yani. Hakikaten onun Dream Theater'ın sesi o. Hani Rush'ın da solisti
Ciddi.
nasıl Geddy Lee ise
Ciddi.
ve onun sesi de yıllarca tartışıldı. Gerçi o detone olmuyor. James Labrie detone oluyor ama yani bilmiyorum. Yerine de birini koymak zor gerçekten.
Doğru.
Öyle.
Doğru abi, teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bir basketbol şakası yapacağım. Basketbolla ilgin var mı bilmiyorum ama dinleyenlerimiz arasında belki bir ilgilenen vardır. 2017 mi 16'da mı NBA'de o dönem New Orleans'ta oynayan Ömer Aşık Meksika'da bir gıda zehirlenmesi yaşıyor. Adamdan 5 yıldır haber alınamadı o zehirlenmeden sonra. Yani gerçekten adamın yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor son 5 yıldır. Aklıma o geldi, o James Labrie'nin zehirlenme ardından ses tellerini kaybına dair. Bu da böyle bir
Umarım
noktaydı.
iyidir.
Umarım iyidir yani. Umarım yaşıyordur. Bizim önceliğimiz şu an o. Şimdi
İlk
şakası bir
olsun.
yana. Bu da yani denklik olmasa da böyle hafif mizahi bir yerden aklıma gelen bir örnekti. Doğa abi teşekkür ederim. İlk günden beri konuşsa hani hem destek hem gelmeyi kabul etmen, hani bir nevi sen yayına girmeden önce sana da söyledim, hani mesela ilk kitap konusun ismi de belli olmadan önce sana mesaj attığımda gel, tabii gelirim demesen şey derdim, hani Doğa abi de o kadar bu iletişimimiz var, o bile gelmiyorsa ben programı niye yapayım noktasını bana düşündürebilirdi, senin orada verebileceğim bir olumsuz ya da başka zaman düşünürüz tarzı bir şey. O da ayrıca hani dinleyenlere de söyleyeyim, Doğu Yücel gibi birkaç kişi sayesinde programa başlamak gazı buldum. O yüzden de ayrıca bir teşekkürümü ediyorum. Tekrar
Ne demek?
görüşmek
Ben
üzere
teşekkür
abi.
ederim.
Görüşmek, konuşmak üzere. Konserlerde beraber boyunlarımızı sakatlamak üzere. O daha güzel bir etkinlik olur.
Umarım.
Sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuş yeni bölümlerde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.